Ayrım 26 sayfa 325. 20 dakikalık araştırmanın ardından kale sesli bir şekilde son çekmeceyi de kapadı. Burada işe yarar bir şey yok. Bu antik dönem çöplerini karıştırmaktan farksız bir iş. Ama bir şey olmalı dedi Gallo itiraz ederek. Vezir başını sallayarak antik bir kılıç sapını kenara bıraktı. Belki başka bir yerde. Gallo birden doğruldu. Haklısınız. Vezire baktı. Düşünceliydi. George muskayı bulduğunda bunu kataloğa dahil etmedi. Sakladı. Size vermeden önce mi diye sordu vezir. Gallo'nun gözleri büyümüştü. Evet, ofisinde sakladı. Henüz baygın olan Sebastian'ı da arkalarında bırakarak kasa dairesinden çıktılar. Bir aciliyet hissi içinde koşuyorlardı ama koridora geçilen köşeye döndükleri anda vezir durdu ve elini uzatarak diğer ikisini de durdurdu. Ne oldu? Bir terslik mi var diye sordu Gallo. Kale bu arada sorunu görmüştü. Pierce'ın odası dedi. Kapısı açık. Işıklara bakın dedi vezir. Pierce'ın odasının çevresindeki tüm lambalar kırılmıştı. Kiminle ya da neyle karşılaşacaklarından emin olmadan yavaşça kapıya doğru ilerlediler. Kale belki de hademelerden biridir dedi. Gallo başını salladı. Onlar lambaları kırmaz. Odadan kırık cam sesleri geliyordu. Bunu yere düşen bir cismin gürültüsü izledi. Geride kal dedi vezir Gallo'ya. Kapının hemen yanında duvara yaslanarak kaleye fısıldadı. İçerideki her kimse orada olmaması gereken biri. Ben ışıkları yıkacağım. Sen içeri dal. Kale başıyla onayladı. Vezir beşten sayarak saydı. Sıfırla birlikte içeri süzülerek ışığı açtı. Kale de aynı anda içeri daldı. Ancak karşısında gördüğü manzarayla bir an donup kaldı. Siyah giysiler içinde iki tuhaf figür atlıyor, sıçrıyor. İkisi birden canhıraş çığlık atıyorlardı. Derken biri odanın ortasındaki masanın üzerine sıçradı. Tahta bir asayı aşağıya yukarı sallamaya başladı. Kale bir an adamın teninin kül grisi renginde parladığını gördü. Ardından lamba patladı ve karanlık geri döndü. Çığlıklar kesildi. Yerini hızlı hareket ışırtılarına bıraktı. Ah lanet. Kale kafasına aldığı darbeyle kapıdan dışarı savruldu. Koridorun eni boyunca adeta uçarak hızla karşı duvara çarptı ve duvar neredeyse izi çıktı. İki gölge akan bir sıvı gibi Pierce'in odasının kapısından dışarı süzülüp koridorda kaybolurken Gallo da dehşet içinde haykırdı. Ama onu korkutan ne adamların siyah pelerinleriydi ne de hayvanlar gibi dört ayak üzerinde yürümeleri. Onu asıl dehşeti düşüren adamların duvarda yürümeleriydi. Karanlığa karışıp kayboldular ama merdivenlerden indikleri duyuluyordu. Vezir dövüşmeye hazır bir halde George'un bürosundan dışarı fırladığında Gallo'yu oradaki bir çiçek saksısının arkasına saklanmış, kaleyi ise yerden doğrulmaya çalışırken buldu. İyi misin? Hiç daha iyi olmamıştım. Lanet olsun. Bunlar da neydi? Vezir omuz silkerek Gallo'ya baktı. Ben bilemiyorum. Şey, hayalete benziyorlardı. Hayalet dedi kale. Bir şey daha. Hayaletlerin George'un ofisinde ne işi var? Gallo omuz silkti. Korkudan gözleri büyümüştü. Agisina dedi. Vezir onu sakinleştirmeye çalışarak işimiz neredeyse bitti. O ikisi de gitti artık. Pierce'in ofisinde fener var mıydı? Gittiklerinden emin misiniz? Kale ve vezir yalnızca beklediler. Gallo ağır ağır ofise girdi. İçeriden kağıt hışırtıları geliyordu. Sonra kırılan bir şeyin pıtırtısını kısık tonda bir küfür izledi. Hemen ardından da küçük bir masa lambası yandı. Masanın hemen yanında kırık bir şekerlik vardı. Ama bu içerideki karmaşanın yanında bir hiçti. Ofis darmadağın edilmişti. Dosya dolapları yalnızca açılmakla kalmamış, kullanılmayacak duruma getirilmişlerdi. Masanın tüm çekmeceleri çıkarılmış, içindekiler yerlere saçılmıştı. Kanepe ve koltuklar kesilmiş, işleri de dışarı çıkarılmıştı. Bir dakika diyen kale, parçalanmamış eşya gibi görünen telefona gitti. Ayizi alıp çağrı düğmesine bastı ve iyi denemeydi aşağıdaki herifler dedi. Sonra Ayizi'nin arkasını açarak pilleri ve bir dinleme cihazını çıkarıp sıkarak parçaladı. Tamamdır. Kale iki hayaletin atlayıp sıçradığı masanın arka tarafına geçti. 90'a 90 santim büyüklükte bir kasa yerde duruyordu. Ezilmiş ama açılmamıştı. Bunun üzerine çalışıyorlarmış. Sonra elini kasanın plastik bir çerçeve olan kenarına gezdirdi ve Gallo'ya baktı. Bu kasa normalde nerede duruyordu? Gallo ağır ağır transtaymışçasına yerdeki bir askalın üzerinden atlayıp duvardaki çarpık bir tablonun önünde durdu. Tabloyu duvardan indirmesiyle birlikte duvardaki boşluk ortaya çıktı. Olanaksız diyen kale kasayı yerden kıpırdatmaya çalışıyordu. Bu nesne neredeyse bir ton ağırlığında. Bu adamlar bunu nasıl hareket ettirdiler ki? Vezir nöbet tutmakta olup kapıdan seslendi. Şifreyi biliyor musunuz? 9-17-19-95. Bu onların evlilik tarihi olacaktı. 17 Eylül 1995. George ve Julie'nin. Kale onu duymazdan gelerek rakamları çevirdi. Kasa bir an sonra açıldı. İçinde oyularak bir büst şekli verilmiş bir tahta parçası vardı. Aşınmıştı ve ne oldu belirsizdi. Büstü kasanın içinden çıkarıp masanın üzerine koydu. İşte bakın antik bir tahta parçası daha. George bir neden olmasa bunu saklamazdı. Gallo büste yakından baktı. Biraz çabayla bunu miğferli bir kafaya benzetebildi. Altında ince bir boyun, omuzlar ve bir çift göğüs. Sağ omzunda ayrıntıları daha belirgin bir figür oturuyordu. Bir baykuş. Gallo bir an soluk alamayacak gibi oldu. Derin bir nefes aldı. Bu Athena, bu Argo'nun provasından bir parça olmalı. Peki ama George neden bunu bulmamızı istemiş olabilir ki diye sordu Kale. Argo'nun provası dünyanın ilk kainin yaşadığı Dodona kutsal ormandan kesilen bir ağaçtan yapılmıştı. Gerek tarih öncesi dönemde gerekse antik Yunan tarihinde bu yöre doğru kehanetlerin yuvası sayılır. Argo'nun provasının bu ağaçtan yapılmasa da aynı güce sahip olacağı ve Yason'a altın posta bulmakta yol göstereceği inancından kaynaklanmaktaydı. Kehanette bulunan bir ağaç mı dedi Kale. Peki bu ağaç bize neler söyleyecek? Galobüs'ü biraz daha yakından inceledi. Belki hiçbir şey. Parmağının tam boyun ile başın birleştiği noktada anlamsız yüzeyi düzgün bir gediğe soktu. Bunun yakın bir tarihte karıştırılmış olduğu anlaşılıyordu. Büyük olasılıkla da Pierce tarafından. Bir tık sesinin ardından baş yana döndü ve boynun içinde silindir biçiminde bir alan ortaya çıktı. Belki de çok şey. Alanın içinde silindir biçiminde bir kutu vardı. Saklandığı yerden kolayca çıkıyordu. Suyun bu noktaya ulaşamadığı anlaşılıyordu. Bu mühürlenmiş, çölmekten yapılmış bir kaptı. Ama mühür özenle kesilerek açılmıştı. Gallo elini açık mühürün kenarında gezdirdi. Bulmamızı istediği buydu. Silindiri açtığında rulo haline getirilmiş bir parşömen olduğunu gördüler. Gallo parşömeni çekip çıkardı ve masanın üstüne koydu. Tüm arkeolojik kaygıları bir yana bırakan Gallo, yavaşça çok iyi korunmuş olan parşömen rulosunu açtı. Tek tesellisi Pierce'in de aynı şeyi yaptığını biliyor olmasıydı. Gerçi sağından solundan parçacıklar kopup düştü ama doküman hala eksiksizdi. Kale şaşkınlıkla bir harita mı diye sordu. Parşömene 50 büyük bir adanın kıyıları çizilmişti. Adanın sağ ve sol yanındaki boşluklara yine 50 bir şeyler yazılmıştı. Bu metin antik Yunanca ve çok solmuş. Bunu düzenleyip tercüme etmek biraz zaman ve araca ihtiyaç gerektirir. Vezir kapıdaki nöbetini bırakmıştı. George bunu tercüme edebilir miydi? Metnin çok büyük bir kısmı solmuş. Şurada burada okunabilen birkaç sözcük var ama bu şekilde çözümlemek olanaksız. Onun bulmamızı istediği şeyin bu metin olduğundan kuşkuluyum. Öyleyse ne? Bu adayı biliyorum dedi Gallo. Her ikisinin de yüzüne baktı. Burası Cebeli Tarık. 2500 yıl önceki hali. Bundan emin misin? Gallo haritayı masanın lambasının önüne tuttu ve arkasına ışık verdi. Adanın tam ortasında filigran vardı. Bir daireyi kesen iki dikey çizgi. Herkül topluluğu. Cebil Tark'ta ne olabilir diye sordu Kale. Gallo omuz silkti. Belki hiçbir şey. Kale sırıttı. Belki de her şey. Tamam anladım. Her ne varsa George bunun bize yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Bu durumda tek dayanak noktamız da bu. Vezir haritayı toparladı ve yeniden büstün içine daha önce sakladığı yere yerleştirdi. Sonra da büstü yeniden kasaya koydu ve şifreli kilidi kapadı. Pierce'in silahı var mıydı? Yazı masasının en üst gözünde. İlk saldırıdan sonra almıştı. Karaçekmecenin yerde olduğunu gördü ve içinden dökülen yığını karıştırdı. Sonuçta 9 mm'lik bir Glock tabanca buldu. Fena sayılmaz. Ben de sizinle gelebilecek miyim? Bu adamlar sizi gördüler mi? Agustina bunu düşündü. Hayır, benim bulunduğum tarafa hiç bakmadılar. O zaman burada kalmanız daha güvenli. Ama hapse atılırım. Vezir onu omuzlarından tutup gözlerinin içine baktı. Sebastian'ın yanına git. Onu uyandır. Onu çöz. Bunu yapmak zorunda kaldığını, tehdit edildiğini, işbirliği yapmazsan seni öldüreceğimizi söylediğimizi anlat. Peki ya bana inanmazsa? İnanacak dedi vezir. Galo'nun suratına kuvvetli bir tokat indirdi. Genç kadının dudağı patladı. Galo acıyla kıvrandı ama bunun nedenini anlamıştı. Teşekkürler. Ardından iki hayalet gibi çevik ve sessiz vezir ve kale de koridora çıkıp karanlığın içinde kayboldu. 43. New Hampshire. 3 koca gün olaysız hiçbir gelişme kaydedemeden geçmişti. At, Pinckney sınırları içindeki ormanlık tepeleri araştırmış ancak en ufak bir inşaat izine bile rastlamamıştı. Şah ise zamanı oranın halkıyla geçiriyor, onları kuşkulandırmadan ağızlarından laf almaya çalışıyordu. Karşılaştığı hemen herkese yeni bir inşaata ya da inşaat malzemesi taşıyan kamyonlara ilişkin bilgileri olup olmadığını sormuştu. Hiç kimse hiçbir şey görmemişti. Phil ise balayı kulübesine kapanmış, internete çevreye ilişkin bilgileri toparlıyor, at için gezi rotaları oluşturuyor ve zaman zaman gelen öfke krizlerini bastırmaya çalışıyordu. Ve kulübenin rahatlatıcı ortamı bu huzurlu çevre ve doğal ortam bunun için çok daha kolaylaştırıyordu. Ama giderek hepsinin sabrı tükeniyor, gerginlikleri artıyordu. Zaman işliyordu. Şah her gün olduğu gibi yine Thor'u gezmeye çıkarmıştı. Onu kilisenin önündeki büyük çimenlik alandan sonra da trailer parkından geçirip kampın köpek dolaştırma yoluna çıkarıyordu. Ancak bu zamanlarda yalnız kalıp düşünmeye ve yöredeki herhangi bir değişikliğe dikkat etme fırsatı oluyordu. Ne var ki hiçbir değişiklik görünmüyordu. Ormanın kenarındaki ağaçlardaki küçük kuşlar ötüyor, yeni kesilmiş çimlerin üzerinde sabahın çiğleri parlıyordu. Beyaz pamuğu andıran bulutlar uzakta Stinson Dağı'nın gerisine doğru ilerleyip kayboluyorlardı. Her taraf hafif esintide, çam ağaçlarından yayılan sarı beyaz polenlere rağmen temiz hava ve taze kokuyordu. Görünseler de görünmeseler de kamp yerinin dört bir köşesinden çocuk sesleri yayılıyordu. At durup çevreye bakındı. Burası cennetten bir parçaydı. Yalnızca bu bile Ridley'i bir an için unutup durdurmak için yeterli bir neden diye düşündü Şah. Köpeğin tasmasını sıkıca kavradı. Manifold'u bulma konusundaki hayal kırıklıkları onu sinirlendiriyordu. 3 gün. Boşa gitmiş lanet 3 gün. Önüne bakarak yürümeyi sürdürdü. Taktiklerini değiştirip konuya doğrudan yanaşmalarının daha ayıp olamayacağını düşünüyordu. Bu arada tabii üzerlerine gelen arabayı da göremedi. Ancak arabanın acı fren sesiyle kendine geldi ve başını kaldırdığında toz bulutu içinde hemen 1,5 metre ötelerinde duran eski bir arabanın ön tamponunu gördü. Kalın toz tabakasına rağmen o anda arabadan inmekte olan gölgeyi fark edebildi. Eli hemen tişörtünün altından arka beline soktuğu silahına gitti. Tam tabancasını çıkaracağı anda arabadan inen figür tozlar arasından sıyrılarak yanına geldi. Şah silahını yeniden kılıfına sokarak gülümsedi. Tanrı aşkına burada yolun ortasında böyle dalgınlığı yaptığınızı sanıyorsunuz genç adam. Bayan Scranton, 80 yaşındaki kadının açık gri saçları vardı. Açık mavi bol çiçekli bir elbise giymişti. Hareketli, canlı ama bir o kadar da cadaloz bir kadındı. Öfkeli görünüyordu. Şah, Bayan Scranton, sizi yeniden görmek ne güzel dedi. Kadınla ilk kez, ilk 2 gün önce giysi seçimi, özellikle de üzerindeki elbise tişörtü ile ilgili yorumlarını dinlerken tanışmıştım. Soysuz köpeğiniz, çimenlerin üzerine pisliyor. Şah başını eğdi. Thor onu suçsuz saf gözlerle süzüyor ama bir yandan da işini görüyordu. Tam arkasındaysa yeni kokulu bir dışkı tepeciği vardı. Şah o anda kalenin yanında olmasını istedi. Kalenin böyle bir durumda ne söyleyeceğini bulmaya çalıştı ama başaramadı. Çok yaşlı dedi. Maalesef uzun zaman tutamıyor. O anda kadının yüzüne beliren ifade ne büyük bir pot kırdığını gösteriyordu. Umarım bu pisliği kaldırmak için yanınızda plastik poşet vardır. Şah'ın soğuk, çaresiz gülümsemesi yanıt olarak yeterliydi. Yoktu. İsminiz neydi? Tekrar söyler misiniz? O anda Snagshack'ın kapısına duran genç kadına yönelen Şah bu soruyu duymadı bile. Kadın doğrudan ona bakıyordu. Birkaç saniyelik tesadüfi bir bakış ya da fiziksel çekimden çok daha öte anlamlar taşıyan bir göz temasının ardından kadın kulübenin içinde kayboldu. Şah irkildi. Kadının duruşu tipik asker duruşu. O zamana dek karşılaştığı köy sakinlerinden çok farklıydı. O anda tiz bir çığlık tüm dikkatini yeniden Bayan Scorton'a yönelmesine neden oldu. İçindekileri boşaltıp rahatlayan Thor hareketlenmiş arka ayaklarıyla pisliğini havaya doğrudan Bayan Scranton'un üzerine doğru savurmaya başlamıştı. Kadın öfke içinde arabasına koştu. Çarpık yüz ifadesi ve iç geçirerek homurdanmadan oflayıp puflamaya, hırıldamaya kadar çıkardığı çeşitli sesler onun doğruca kamp yönetimine ve bu çimenlik alanda başına gelenleri dinleyecek herkese olanları anlatmaya gittiğini gösteriyordu. Kadın motoru çalıştırırken Şah elinden geldiğince nazik ve sevecen bir biçimde el çalmaya çalıştıysa da kadını bu daha da kızdırmış gibiydi. Arabasını öyle bir hızla hareket ettirdi ki Şah ancak yolun kenarına sıçrayarak zamanı bulabildi. Bayan Scranton aynı hızla çimenlik alanı geçtikten sonra arabasını acı bir fren sesiyle yönetim binasının önünde durdurdu. Kadın hızla içeri koşarken Şah Thor'a baktı. Kimliklerinizin ortaya çıkmaması gerekiyor. Bu da gereksiz yere dikkat çekmemeyi gerektiriyor. Sen aptal köpek. Yine de bu olay o an için ne olduğunu kestirmese de ona bir şeyler kazandırmıştı. Doğruca gizemli kadının kim olduğunu keşfetmek için büfeye doğru ilerledi. At kamp alanının arka tarafında keskin bir dönemecin ardından tepelere doğru yükselen toprak yolda ilerliyordu. Yol kamp alanının haritasında olmadığı gibi öylesine ağaçlarla kaplıydı ki kamp alanının uydu fotoğraflarında da görülmüyordu. Burası piknik çevresinde atın keşfe çıktığı son birkaç yerden biriydi. Aslında pek çok şey çıkacağını da sanmıyordu. Kamp alanı dağın yükseklerine kadar yaklaşık 100 hektardan büyük bir araziye sahipti ve birinin onların haberi olmadan daha inşaat yapmış olması neredeyse olanaksızdı. Ama ellerinde pek fazla bir olasılık da kalmamıştı. Birisiyle karşılaşmamak için yolun 2 metre kadar dışından yola paralel ilerliyordu. Tepeden tanıdığı siyahlar içinde sırtında bir MSG-3 otomatik piyade tüfeğiyle görünmek istemiyordu. Küçük şehirlerde bu tür haberler kolay yayılırdı. Gerçi yerli halk buna inanmayabilirdi ama Manifold rüzgardan nem kapacağı ve emin olmak için hemen köpüklerini salacağı kesindi. At tepenin üst kısmında terk edilmiş bir at, ağılı ve 3 büyük kahverengi bina gördü. Burası eski bir çocuk yaz kampına benziyordu. En büyük yüksek camları kırık, yıkık dökük binanın kapısında yemek salonu yazıyordu. Yine aynı derecede harap durumda olan diğer binaların kapısındaysa yönetim, hemşire ve Snagshack 2 tabelaları vardı. Herhalde burası bir zamanlar aşağıdaki kamp yeri tarafından kullanılıyordu. Ama uzun zaman önce terk edilmişti. Burada ilgiyi çekecek bir şey yoktu. At toprak yolda ilerlemeyi sürdürdü. Yağmur suyuyla dolu bir havuz, yine paslanmış salıncakların bulunduğu bir çocuk parkının yanından geçti. Hemen yanında ise içi şaramplerle dolu bir araç gereç deposu vardı. Keskin bir dönemiç ve kısa bir yokuşun ardından sanki bir korku filminden kopup gelmiş gibi görünen asıl kamp alanına ulaştı. Burası U şeklinde yerleştirilmiş, 20'den fazla sayıda kulübenin bulunduğu bir alandı. Toprak yol kulübenin dışından dolaşıp ormanın içinde kayboluyordu. At bir çam dalının arkasına gizlenerek alanı inceledi. Bu arada her türden ses ya da korkuya karşı da tetikteydi. Ancak çevrede kimsenin olmadığından emin olunca kamp alanına girdi. Kulübelerin ortasındaki ağaçlık alan köhnemiş engellerle doluydu. Yarıya kadar toprağa gömülmüş lastikler, her tarafın dallar bürümüş bir oyun alanı, lastiği olmayan bir lastikli sancak. Burası bir zamanlar çok eğlenceli bir yer olmalıydı. Ama şimdi tam bir hayalet şehre benziyordu. Uzaktan gelen bir ses dikkatini çekti. Bir uğultu, bir motor sesi. Belki de 27 numaralı karayolundaki araçların sesinin dağdaki yankısıydı bu. Ama belki de başka bir şey. At hemen en yakındaki kulübenin arkasına geçti. Oradaki ağaca tırmandı. İnce bir dalı koparıp aldıktan sonra bir şempanze çevikliğinde kulübenin damına sıçradı. Yüzük koyun çatıya uzandı. Başını çam dallarıyla örttü ve çatının tepesinden yansıması dürbünüyle aşağıdaki yolu incelemeye başladı. Bir pırıltı dikkatini çekti. Mavi bir pikap. Pikap en az kamp kadar eski görünüyordu. Silahıyla nişan aldı. Gerçi bu tüfeğin sniperlar kadar atış menzili ve gücü yoktu. Ama yakın mesafeden isabetli, özellikle de onun elinde ise şaşılacak derecede iyiydi. Ayrıca otomatik ateşi ayarlanabilmesi ormanlık alandaki çatışmalar için çok uygundu. Kamyonet ağır ağır yoldaki deliklerin ve kırık dalların arasında kamp alanında ilerledi. Atın hemen dikkatini çeken üç şey oldu. Böylesine eski bir arabaya göre motordan çıkan ses çok sağlam ve güçlü olduğunu gösteriyordu. Süspansiyonları delikleri sorunsuz olarak atlatmasını sağlıyordu. En dikkat çeken nokta ise şoför kabinindeki iki sinek kaydı, tıraşlı, cildi görünümlü adamdı. Turist olarak nitelendirilemeyecek kadar iyi giymiş olmalarının ötesinde bu küçük huzurlu kasabada hiç rastlanmadığı kadar sert bakışları vardı. Küçük kamyonet tam altından geçerken at arkadaki yük yerinin mavi bir muşambayla örtülmüş olduğunu fark etti. Altında bir şeyler gizliyorlar diye düşündü. Bu marihuana adam at pisliğine kadar her şey olabilirdi. Ama at ne olduğunu bilmek istiyordu. At hemen hızlı bir şekilde sırt çantasını ve silahını çıkardı. GPS izleyicisini aktive edip sırt çantasına yerleştirdi. Aygıt diğerlerinin onu izleyip bulmalarını sağlayacaktı. Ama GPS'in de sınırları vardı. Bir mağaranın içine ya da toprağın altında GPS çalışmıyordu. Bu durumda izlenemeyecekti. Neyse ki böyle bir olasılığa karşı da tedbirleri vardı. Pantolonun cebinin üzerinde Spray Track yazan küçük bir sprey şişesi çıkardı ve şişeyi kendine yöneltip sıktı. Böylece baştan aşağı temiz bir kokuya bürünmüş oldu. Gerçi bu kokunun insanlar tarafından algılanmasına neredeyse olanaksızdı. Ama Thor'un kokuyu alıp onu bulacağı kesindi. Hatta Thor günler sonra ve GPS'in ulaşamayacağı noktalara bile arkadaşlarını getirecekti. Bu arada pikap biraz uzaklaşmıştı. Şah çatıdan atlayıp onlara yetişmek için ormanda ağaçların arasında koşmaya başladı. Sırt çantası ve silahın ağırlığı olmayınca çok sessiz ilerleyebiliyordu. Sonunda pikap bir ağacın önünden geçerken ağacın arkasından çıkıp pikasın arasına durdu. Ayaklarını tampona dayadı, elleriyle arka kapağı kenarına tutundu. Buraya kadar her şey yolunda gitmişti. Asıl sorun dikiz aynasından görünmeden içeri girmekti. 30 saniye kadar sonra bu fırsatı da yakaladı. Pikap ilk bardaki sel sularının delik deşik bir hale getirdiği yolda deliklere çıka gire ilerliyordu. At yine böyle bir sıçrama anından arka kapağın üstünden muşambanın altına fırlamakta yararlandı. Pikabın arkasına hızla düşerken bir an gözlerini kapadı. Kimsenin bir şey fark etmediğini umuyordu. Pikabın aynı şekilde yoluna devam ettiğini görünce rahatlayarak derin bir soluk aldı ve gözlerini açıp muşambanın altında gizlenen gizeme baktı. Bir çift gri donuk göz ona bakıyordu.